Kış Bahçesi, Kristin Hanna. 19. Ayrım. 10. Nina, duş alıp bavullarını boşaltmayı bitirdiğinde aşağıya indi. Mutfakta annesinin çoktan üzerinde kristal sürahi duran masaya oturmuş olduğunu gördü. "Bir içki içeriz diye düşündüm. Vodka," dedi annesi. Nina annesine baktı. Gölgelerin içindeki bir yüz gibi beklenmedik bir şeyin gözünüze iliştiği o anlardan biriydi. Nina'nın 37 yıllık yaşamı boyunca annesi ona hiç içki ikram etmemişti. Nina tereddüt etti. "İçmemeyi tercih edersen?" Nina annesinin iki kadehe vodka doldurmasını izlerken, "Evet, yani hayır," dedi. Onun güzel yüzünde bir şey görmeye çalıştı. Çatık kaşlar, bir gülümseme, herhangi bir şey. Ama mavi gözler hiçbir şeyi ele vermiyordu. Annesi, "Mutfak duman kokuyor," dedi. Nina, "İlk yemeğimi yaktım. Bana yemek pişirmeyi hiç öğretmemiş olman çok kötü," dedi. "Bu yeniden ısıtmak, yemek pişirmek değil." "Sana yemek pişirmeyi annen mi öğretti?" "Su kaynıyor. Erişteleri suyun içine koy." Nina ocağa gitti ve annesinin ev yapımı eriştelerinin birazını kaynamakta olan suyun içine attı. Eriştelerin yanında bir tencerenin içinde stroganof sosu kaynıyordu. Nina tahta kaşığa uzanırken, "Hey, yemek yapıyorum," dedi. Deni şu anda bana kıçıyla gülerdi. "Dikkat et aşkım, insanlar bunu yiyecek," derdi. Nina annesinin Deni'nin kim olduğunu sormasını bekledi. Ama gelen tek tepki, sessizlik ve ardından hafif bir tıkırtıydı. Nina arkasını dönüp baktığında annesinin çatalını hafifçe masaya vurduğunu gördü. Masaya dönerek karşısındaki iskemleye oturdu, kadehini kaldırarak "Şerefe," dedi. Annesi küçük, ağır kadehi kaldırıp Nina'nın kadehiyle tokuşturdu ve bir dikişte vodkayı içip bitirdi. Nina da aynısını yaptı. Dakikalar sessizlik içinde geçti. "Peki, şimdi ne yapacağız?" Annesi, "Erişteler," diye cevap verdi. Nina aceleyle ocağa gitti. "Suyun yüzeyinde duruyorlar," dedi. Piştiler. Nina suyu ve erişteleri musluğun içinde duran süzgece dökerken, "Bir yemek dersi daha, bu harika," dedi. Sonra yemeği iki tabağa koydu, salatayı aldı, elinde bir şişe şarapla birlikte masaya geri döndü. Annesi, "Teşekkür ederim," dedi. Dua etmek için bir an gözlerini kapattı ve çatalına uzandı. Nina, "Bunu hep yapar mıydın?" dedi. "Yemekten önce dua eder miydin?" "Beni incelemeyi bırak, Nina." Çünkü bu genellikle bir ebeveynin çocuklarına aktardığı türden bir şey. Büyük bayram günleri dışında yemekten önce dua ettiğini hatırlamıyorum. Annesi yemeye başladı. Nina annesine soru sormaya devam etmek istedi. Ama stroganofun önce mükemmel şekilde kavrulmuş, sonra saatlerce beyaz şarap, taze kekik, krema ve mantarlardan oluşan bir sosun içinde hafif ateşte pişmiş olan yağlı et parçalarının hoş kokusunu aldı ve karnı iştahla guruldadı. Çocukluğunun çok önemli bir simgesi olan yemeğe resmen balıklama daldı. Nina her ikisine de biraz şarap koyarken, "Dondurucuda açlık çeken bir milleti beslemeye yetecek kadar yiyeceğin olduğu için Tanrı'ya şükürler olsun," dedi. Buna sessizlik cevap verdiğinde, "Böyle söylediğin için teşekkür ederim, Nina," dedi. Nina yemeğe odaklanmaya çalıştı ama sessizlik sinirlerini bozdu. Asla sabırlı bir kadın olamamıştı. Ne gariptir ki Nina mükemmel fotoğrafı beklerken saatlerce kıpırdamadan oturabilirdi. Ama elinde bir kamera olmadan yapacak bir şeye ihtiyaç duyuyordu. En sonunda artık fazla dayanamadı. Nina öyle sert bir şekilde, "Yeter!" dedi ki annesi başını kaldırıp baktı. "Ben Meredith değilim." "Bunun farkındayım. Biz küçükken bize karşı çok serttin ve meğer doğrusu o buradan ayrılmadı ve fazla değişmedi. Ben gittim ve ne oldu biliyor musun? Artık beni o kadar korkutmuyor ya da incitmiyorsun. Şimdi seninle ilgilenmek için buradayım. Eğer Meredith kendi isteğini yaparsa sen yaşlılar dünyasına taşınıncaya kadar burada olacağım. Ve her yemeği bir sinsilik konisi. Dipnot 20. Amerikan TV dizisinde kullanılmış transparan, ses geçirmeyen bir aygıt. İçinde yiyecek değilim. Bir ne? Ben çocukken yemekte konuşmuş olmalıyız. Konuştuğumuzu hatırlıyorum. Hatta güldüğümüzü bile. Bunu yapan siz üçünüzdünüz. Nasıl oldu da ne bana ne de Meredith'e gerçekten bakmadın? Bazı şeyleri uydurmaya başladın. Annesi şarabından bir yudum aldı. Yemeğini ye. Tamam yiyeceğim ama konuşacağız. İşte o kadar. Sen konuşma oyununda beceriksiz biri olduğuna göre ben başlayacağım. En sevdiğim film benim Afrika'm. Zürafaların Serengeti'deki bir gün batımı boyunca hareket etmelerini seyretmeyi çok seviyorum. Ve bazen karı özlediğimi kabul ettiğimde de çok şaşırdım. Annesi şarabından biraz daha içti. Nina, bunun yerine sana masalları sorabilirim dedi. Sana masalları nasıl kelimesi kelimesine bildiğini, neden sadece ışıklar sönükken anlattığına sorabilirim ya da babamın neden? En sevdiğim yazar Pushkin. Gerçi Anna Ahmatova. Dipnot 21. Asıl adı Anna Andreyevna Gorenko olan yenilikçi Rus şair. Aklımdan geçenleri okuyor. Gerçek Belyanoçi'yi özlüyorum ve en sevdiğim film Doktor Jivago. Annesinin aksanı Rusça kelimeler üzerinde yumuşayarak onları bir tür müziğe dönüştürüyordu. Nina şarabına uzanıp annesini izlerken, "Demek her şeye rağmen bir ortak yanımız var," dedi. "Nedir o?" "Mutsuz sonla biten büyük aşk hikayelerini seviyoruz." Annesi birdenbire masadan geri çekilerek ayağa kalktı. "Yemek için teşekkür ederim. Şimdi yorgunum. İyi geceler." Nina annesi yanından geçerken, "Tekrar isteyeceğim bunu biliyorsun," dedi. "Masalı." Annesi sadece yavaşlatılmış bir adımla durakladı, sonra yürümeye devam etti. Köşeyi döndü ve merdivenlerden yukarı çıktı. Yatak odasının kapısı gürültüyle kapandığında Nina tavana baktı. "Korkuyorsun öyle değil mi?" diye düşündü sesli bir şekilde. "Neden korkuyorsun?" Meredith eski havlu sabahlığına sarılmış bir halde verandasında oturmuş, hasır koltukta ileri geri sallanıyordu. Köpekler birbirine sokulmuş, onun ayaklarının dibinde yatıyordu. Uyuyor gibi görünüyorlardı ama ara sıra birisi sızlanıyor ve başını kaldırıp bakıyordu. Bir terslik olduğunu biliyorlardı. Jeff gitmişti. Babasının ölümünün ardından ve annesinin ruhsal çöküntüsünün ortasındaki Meredith, Jeff'in bunu şimdi yaptığına inanamıyordu. Öfkesine sığınmaya çalıştı ama kısa ömürlü ve tutunması zordu. Sadece bir sahneyi kafasında tekrar tekrar ve tekrar hayal edip durdu. O, Jeff ve kızlar yemek odasındaki masada oturacaklardı. Jillian kendini bir kitaba gömmüş, Maddie ayağını hafifçe yere vurarak ne zaman gidebileceklerini soruyor olacaktı. Tüm gençlik sabırsızlığı, Jeff, "Biz ayrılıyoruz," dediğinde ortadan kalkacaktı. Jeff belki tam olarak böyle söylemeyecek ya da söylemekten vazgeçerek kötü kelimeleri Meredith'e bırakacaktı. Ebeveynlik tarzları kesinlikle böyleydi. Jeff eğlenceli ebeveyndi, Meredith ise patrondu. Maddie kontrol edilemez bir şekilde ağlamaya başlayacaktı. Jillian sessiz, yürek burkan gözyaşları dökecekti. Meredith derin, titreten bir nefes aldı. Şimdi evliliklerinde mutsuz olan kadınların evliliklerini neden sürdürdüğünü biliyordu. Az önce hayal ettiği sahne ve verdiği acı yüzünden. Uzakta Meredith şafağın ilk bakır renkli ışıltısını görebiliyordu. Bütün gece verandada kalmıştı. Sabahlığını vücuduna daha sıkı sararak içeri girdi. Evin içinde eşyaları kaldırıp yerlerine bırakarak dolaştı. Jeff'in geçen sene araştırmacı gazetecilik alanında aldığı kristal ödül, son zamanlarda kullanmaya başladığı okuma gözlükleri, geçen yaz Çelen Gölü'nde çekilmiş fotoğrafları. Eskiden bu fotoğrafa baktığında Meredith'in gördüğü tek şey yaşlandığıydı. Şimdi Jeff'in ona nasıl sarıldığını, gülümsemesinin ne kadar neşeli olduğunu görüyordu. Meredith fotoğrafı yerine koyup yukarı çıktı. sert yatak Meredith'i çağırıyordu. Meredith, Jeff'in hayalinin ve kokusunun üzerinde olduğu battal boy yatağın yanına bile yaklaşmadı. Bunun yerine koşu ayakkabılarını giydi ve acı duymadan nefes alamayınca, ciğerleri pelte gibi oluncaya kadar koştu. Evde doğrudan banyoya girip su soğuyuncaya kadar orada kaldı. Giyindiğinde Meredith kimsenin ona bakıp da kocasının geceleyin onu terk ettiğini anlayamayacağını biliyordu. Meredith günlerden cumartesi olduğunu fark ettiğinde elinde arabanın anahtarıyla mutfakta duruyordu. Dizlerinin bağı süzüldü. Yere yığılacak gibi oldu. Depo karanlık ve soğuk olacaktı ve kapalı. Ah, yine de işe gidebilir. Böcek ve budama raporları, hasat tahminleri ve satış kotalarının detaylarında kendini kaybetmeye çalışabilirdi. Ama sessizliğin içinde elinde kafasını dağıtacak bir şey olarak yalnızca düşünceleriyle baş başa kalacaktı. Olamaz. Meredith dışarı çıkıp arabayı çalıştırdı. Ama şehre gitmek yerine Belia Noce'ye gidip arabayı park etti. Oturma odasının ışığı yanıyordu. Bacadan bir duman bulutu yükseldi. Elbette Nina uyanıktı. Hala Afrika saatine göre yaşıyordu. Meredith bir kendine acıma dalgasının geldiğini hissetti. Bütün kalbiyle kız kardeşiyle bu konuda konuşabilmeyi, acısını onu azaltacak ya da yeniden biçimlendirecek kelimeleri bulabilecek birine verebilmeyi diliyordu. Ama bu kişi Nina değildi. Meredith arkadaşlarını da söylemeyecekti. Üstelik kasaba dedikodusu olmadan da bu yeterince küçük düşürücü ve acı vericiydi. Ayrıca Meredith sorunları hakkında konuşan kadınlardan değildi. Şimdi tek başına olmasının bir nedeni de buydu. Meredith arabasının kapısını hızla çekerek açtı ve dışarı çıktı. Evin içinde kalmış olan duman kokusunu fark etti. Sonra musluğun içine yığılmış kirli tabakları ve tezgahın üzerinde duran açık vodka sürahisini gördü. Bu Meredith'i öfkelendirdi. Birdenbire çok fazla, aşırı ama bu öfke iyi geldi. Meredith bu öfkeye tutunabilir, kendisini yiyip bitirmesine izin verebilirdi. O kadar yüksek sesle tabaklarla uğraşmaya başladı ki tavalar onları sabunlu suyun içine atarken birbirine çarptı. Nina mutfağa gelerek "Hey!" dedi. Dar bir şort ve eski bir Nirvana tişörtü giymişti. Saçları siyah bir çim adamınki gibi uzamıştı. Gülümsedi. İnanılmayacak kadar güzeldi. Tıpkı hayalet filmindeki Demi Moore'a benziyordu. "Yaptığın sporun tencere fırlatmak olduğunu düşünmemiştim. Senin pisliklerini temizlemekten daha iyi bir işim olmadığını mı düşünüyorsun? Aşırı dramatik olmak için biraz erken. Tabii ya, dalga geç. Sana ne ki?" Nina, "Meredith, sorun ne?" dedi. "Sen iyi misin?" Meredith neredeyse pes ediyordu. Kız kardeşinin sesinin yumuşaklığı, beklenmedik soru, neredeyse Meredith, "Jeff beni terk etti," diyecekti. Peki ya sonra ne olacaktı? Meredith derin bir nefes aldı ve ocağın sapına asmadan önce el havlusunu kusursuzca üçe katladı. "Ben iyiyim." "Hiç iyiymişsin gibi davranmıyorsun. Doğrusu Nina, beni bunu söylemene yetecek kadar iyi tanımıyorsun. Annem dün gece nasıldı? Yemek yedi mi? Birlikte vodka içtik ve şarap. Buna inanabiliyor musun?" Meredith bunu duyduğunda şiddetli bir acı hissetti. Kıskandığını fark etmesi bir an sürdü. "Vodka mı?" "Biliyorum. Bu beni de çok şaşırttı. Ve en sevdiği filmin Doktor Jivago olduğunu öğrendim. Bugünlerde alkolün annem için en iyi şey olduğunu düşünmüyorum. Sence öyle değil mi? Yani demek istediğim, bazen nerede olduğunu bile bilmiyor. Ama kim olduğunu biliyor mu? Benim bilmek istediğim bu. Bize masalları anlatmasını bir sağlayabilsem." Meredith söylemesi gerekenden daha sert bir şekilde, "Masalların canı cehennemi," dedi. Meredith, Nina'nın şaşkın bakışını görünce bunu bağırarak bile söylemiş olabileceğini fark etti. "Gelecek ay taşınması için eşyalarını toplamaya başlayacağım. Sanırım eğer eşyaları etrafında olursa kendini daha rahat hissedecektir." Nina şimdi öfkeli görünüyordu. Rahat olmayacak, dedi. Senin ne kadar temiz, tertipli ve düzenli olduğunun bir önemi yok. Yine de annemi bir yere kapatıyorsun. Burada kalacak mısın Nina? Sonsuza dek. Çünkü eğer kalacaksan rezervasyonu iptal edeceğim. Bunu yapamayacağımı biliyorsun. Evet, haklısın. Eleştirebilirsin ama çözemezsin. Şimdi buradayım. Meredith lavabo dolusu sabunlu suyu ve bulaşıkta duran şimdi tertemiz olmuş bulaşıklara baktı. Ve bana ne kadar da çok yardımcı oldun. Şimdi eğer izin verirsen garajdan birkaç kutu alacağım. Mutfaktan başlayacağım. Yardım etmek istersen buyur. Annemin hayatını paketleyip kutulara koyacağım Mer. Ben annemin bize açılmasını istiyorum. İçine kapanıp bir köşede kalmasını değil. Bunu anlıyor musun? Bunu umursamıyor musun? Meredith Nina'yı iterek yanından geçerek. Hayır, dedi. Evden çıkıp garaja yürüdü. Otomatik garaj kapısının açılmasını beklerken nefes almakta zorlandı. Hissettiği duygu her neyse Meredith'in göğsü ağrıyıncaya ve kolu uyuşuncaya kadar içinde kabarmaya devam etti. Ve bir kalp krizi geçiriyorum diye düşündü. İki büklüm oldu ve içine hava çekti. Kendini iyi hissedinceye kadar nefes alıp vermeye devam etti. Garajın karanlığına doğru yürüdü, kendini kontrol ettiği ve Nina'nın önünde kontrolünü kaybetmediği için memnundu. Ama ışığı açtığında babasının Cadillac'ı orada duruyordu. Üstü açık 1956 model spor araba babasının gurur kaynağıydı. Arabanın adı Frankie. Snatland'ın aldı bu ismi. İlk öpücüğümü Frankie'nin ön koltuğunda aldım. Yaşlı Frankie ile ailecek bir düzine yol gezisine çıkmışlardı. Hep macera aramak için kuzeye, Britanya Kolombiyası'na, doğuya Idaho'ya ve güneye Oregon'a gitmişlerdi. Bu uzun, tozlu yolculuklarda babası ve Nina, John Denver'ın Dipnot 22, Amerikalı şarkıcı ve aktör. Şarkılarına birlikte eşlik ederken Meredith kendini adeta görünmez gibi hissetmişti. Yolları keşfetmekten, yanlış yöne sapmaktan ya da benzinin bitmesinden hoşlanmazdı. Görünüşe göre her zaman da böyle sonlanıyordu. Her macerada babası ve Nina'nın korsanlar gibi gülmesiyle. Babası, "Kimin yön bulmaya ihtiyacı var ki?" derdi. Nina koltuğunda zıplayıp gülerek, "Bizim yok!" diye cevap verirdi. Meredith onlara katılabilir, eğleniyormuş gibi davranabilirdi ama bunu yapmamıştı. Kitaplarını okuyarak arabanın arka koltuğunda oturmuş, bir jant kapağı fırladığında ya da motor su kaynattığında bunu umursamamaya çalışmıştı. Ve gece için ne kadar mola verseler ve kamp kursalar, babası Meredith'in yanına gelir ve piposunu içerken, "En sevdiğim kızım bir yürüyüşe çıkmak ister diye düşündüm," derdi. Bu 10 dakikalık yürüyüşler 1000 millik kötü yola değerdi. Meredith arabanın kiraz kırmızısı parlak kaputuna dokundu. Kaput yüzeyinin pürüzsüzlüğünü hissetti. Bu arabayı yıllardır kimse kullanmamıştı. Meredith, "Evet, en sevdiğin kızın bir yürüyüşe çıkmak ister," diye fısıldadı. Dün gece ne olduğunu anlatabileceği tek kişi babasıydı. Meredith içini çekerek babasının tezgahına gitti ve 3 tane büyük karton kutu buluncaya kadar etrafına bakındı. Kutuları mutfağa taşıyıp ahşap zeminin üzerine koydu ve en yakınındaki dolabı açtı. Eşyaları toplamaya başlamak için çok erken olduğunu biliyordu. Ama her şey boş evinde yalnız olmaktan daha iyiydi. "Nina ile kavganızı işittim." Meredith yavaşça dolabı kapadı ve arkasını döndü. 19. ayrımın sonu. Sayfa no 203. Devamı 20. ayrımda.